Ayrım 42, Sarı Kamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 385. Bugün Sarı Kamış önlerindeki savaşmanın dönüm noktası oldu. Dün Çerkezköy'de kuşatılanların tümünün tutsak olması, Sarı Kamış'ın kuzey mahallelerine girenlerin geri püskürtülmesi, Türk savaşçılarının moralleri üstünde kötü etki yapmıştı. Subaylar da eldeki cılız birliklerle Sarıkamış'ın alınamayacağını anlamışlardı. Üstelik Rusların yeni yeni destekler alarak savunmayı güçlendirdiklerini gözleriyle görüyorlardı. Ayrıca Kars'tan getirdikleri birçok havan ve obüs toplarının yoğun ateşi kısa atışlı dağ toplarını susturmuştu. Dipnot, Türk kurmayları bu topları Rusların Kars'tan getirdiklerini sanıyorlardı. Oysa Ruslar Aras kesiminde 11. Kolordu cephesindeki topların bir bölümünü kesin sonuç aranan Sarıkamış'a getirmişlerdi. Savaşçılar gruplar halinde orman içinde saklanmak zorunda kalmışlardı. Yerlerinden kıpırdayamıyorlardı. Saldırmak için ormandan dışarı adım atar atmaz görülüyorlar. Rusların aman vermez topçu ateşiyle karşılaşıyor, kendilerini ormana zor atıyorlardı. 29. Tümen Komutanı Albay Arif Bayt'ın karargahını birkaç çam ağacının çevrelediği kayalık dibinde kurmuştu. Karargah subaylarından Topçu Binbaşı Ahmet Hamdi, Üsteğmen İbrahim, Üsteğmen Şeref, Teğmen Faik, Teğmen Celal büyük bir kayayı siper alarak Sarıkamış'ı gözlüyorlardı. Rus havan toplarının ateşi öylesine yoğunlaşmıştı ki mermilerin açtığı çukurlar ormanın önünü kevgire döndürmüştü. Kimse ne olduğunu anlayamadan bir anda kayalığın dibi barut gazları, toz ve duman içinde kaldı. Herkesin yüzü, giysileri sarı kara karışımı barut gazıyla lekelendi. Dumanın dağılmasından sonra kendine gelebilen üstünü başını yokluyor, yaralanmadığını gören ötekinin yanına koşuyor onu yokluyordu. Bir top mermisi kayalığın önüne düşmüş, yarım insan boyu derinliğinde bir çukur açmıştı. Çukuru görenler ürpermekten kendilerini alamadılar. Bir yandan da seviniyorlardı. Bulundukları kaya dibi güvenilir bir sığınak olmuştu. Top mermilerinin bir daha aynı yere düşmesi olasılığı son derece zayıftı çünkü. Çevreye göz gezdirince korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Top mermisi bir eri ikiye bölmüştü. Gövdesinin üst bölümü duruyor, belden aşağısı ortalıkta görünmüyordu. Birkaç at aynı biçimde parçalanmıştı. Öteki erlerin ve atların ölü olduğu sanılıyordu. İnilti sesi gelmiyordu zira. Bu sırada tümenin doğu kanadında beliren tehlikeyi önlemek için gönderilen topçu bataryasının telaşla geri döndüğü görüldü. Koşarak gelen çavuş olanları anlattı. ''Giderken Urus'un ateşine tutulduk. Neye uğradığımızı bilemedik. Komutanımız şehit oldu. Sağları, yarası, beresi olanların sağlam toplarla geri getirdim.'' Biraz sonra çala kamçı bir atlı geldi. Atın terden sırılsıklam gövdesinden buharlar fışkırıyordu. Yarbay Celal'di gelen. Atından atladı, selam durdu. ''Beni Enver Paşa gönderdi. Topçuların geri çekildiğini görmüş. Geri çekilirken düşmana bir şey bırakılmamasını emretti.'' Durum anlaşılmıştı. Enver Paşa çağrıyı geri dönmekte bulan topçuları geri çekiliyor sanmıştı. Rusların en ufak kıpırdanışlarını günlerdir geri çekiliyorlar diye yorumlayan Enver Paşa, şimdi asıl mevzilerine dönen kendi topçularının geri çekildiğini sanıyordu. Yarbay Celal'in karamsardı, her halinden belli oluyordu. Ordu karargahında olduğundan savaşmanın genel gidişini biliyordu ve umutsuzdu. Albay Arif ona mevzilerdeki erlerin perişan durumunu, orman içine saklanmış küçük grupları ve durmaksızın ateş eden Rus toplarını gösterdi. ''Gördüklerinizi ayrıntılı olarak ordu karargahına anlatınız. Tümenimin savaşma yeteneği kalmadığını bildiriniz.'' Akşama dek Rus toplarının açtığı çukurları izledi, yaralanan savaşçıların haykırışlarını, atların, katırların iniltilerini dinledi Albay Arif. Karanlık bastırınca kısa alevlerle yanan ateşin başına çöktü. Isı sıfırın altında 20 dereceye düşmüş, dondurucu soğuk sarmıştı her yanı. Soğuğun gece artacağından korkuyordu. Muşamba pelerini parça parça olduğundan atmış, tek kaputuyla kalmıştı. Ateşin karşısında olduğu halde çok üşüyordu. Komutanının titrediğini gören emir eri karargah ağaççısının nereden bulup kestiği belli olmayan koyunun postunu getirdi. Koyun yeni kesildiğinden derisi ve tüylere bulaşan kan donmuş, Post kas katı kesilmişti. Postu sırtına alınca titremesi seyrelmişti. Bu sırada Kolordu karargahından yüzbaşı Mehmet Adil çıka geldi. İhsan Paşa topçu ateşinden tümen kalıntısının gördüğü zararı öğrenmesi için göndermişti. O da ateşin başına çöktü. Albay Arif bir dert ortağı bulmuş gibi tümeninin yürekler acısı durumunu dile getirdi. Yüzbaşı Mehmet Adil ağlamaya başladı. En güvendiği tümenlerden birinin kısa zamanda eriyip yok olması dokunmuştu. Derin üzüntüsünü gizleyememiş buzlu gözyaşları döküyordu. Yüzbaşı da titriyordu. Ateş başında bu denli üşüten soğuk bu gece kim bilir yine ne canlar alacaktı. Kış geceleri uzun oluyordu. Hele Aralık ayının son haftası gecelerin en uzun olduğu günlerdi. 16-17 saat süren dondurucu uzun geceden sonra gün ışığını görenlerin sayısında belirli bir azalma görülüyordu her gün. Yarbay Drasenko Mecingirt'e varır varmaz doğruca General Bergman'ın karargahına sürdü atını, hemen generali buldu. Sarıkamış'taki son gelişmeleri bütün yönleriyle anlatmaya koyuldu. Türkler tüm güçlerini toplayıp son bir saldırıya kalkmışlar ve Sarıkamış'a girmeyi başarmışlardı. Aynı gece sökülüp atılmışlar, Yelizavetpolski alayı kışlasına sığınanlar sarılmıştı. Sarıkamış önlerindeki Türk kuvveti sanıldığı gibi 50 bin kişi değildi, hiçbir zaman da olmamıştı. Donmalar ve çarpışmalar nedeniyle eriye eriye 1000 kişi kalmışlardı. Türk ordusundan kaçarak sığınan Ermeni asıllı askerler ile tutsak alınan Türklerin ifadeleri de bunu doğruluyordu. Yarbay Drasenko bunları anlattıktan sonra sözü General Yuden için isteğine getirdi. Geri çekilme emrinin geri alınmasını istedi. General Bergman yanaşmıyordu. Bu sırada Albay Karganov odaya girdi. ''General, işte Albay Karganov'a sorunuz.'' dedi. Kendisi 39. Tümen'in kurmay başkanı olduğuna göre verilmiş emirin artık geri alınamayacağını size söyleyecektir. Bu kez Yarbay Drasenko Sarıkamış'ı yeniden anlatmaya koyuldu. En ince ayrıntılarına dek bildiklerini ortaya koydu. Albay Karganov duraksamadan görüşünü söyledi. Bu durumda geri çekilen birlikleri durdurmak gerekir, durdurulabilir de. General Bergman aldığı yanıttan memnun olmamıştı. Bir konuyu görüşmek için gelen General David de tartışmaya katıldı, o da aynı şeyi söyledi. Birlikleri durdurma olanağı vardır. General Bergman'ın artık direnecek gücü kalmamıştı, filozofça bir söz etti. İkinci Türkistan kol ordusunu feda edip birinci Kafkas kol ordusunu kurtarmak, her iki kol orduyu yitirmekten elbette daha iyidir. Yarbay Drasenko Karavurgan'a dönmek için atına atladığında mutluydu. General Yuden için birliklerin savaş alanında yönetimi yasasına dayanarak komutanlığı üstleneceği yolundaki ultimatumunu bildirmeye gerek kalmadan emiri geri aldırmıştı. Ne var ki General Bergman emrini 3 gün için geri almıştı. 3 gün içinde Sarıkamış'ta kesin sonuç alınamazsa emir yeniden yürürlüğe girecekti. 9. Yüzbaşı Derviş Kuntman mevzilerin gerisinde orman içinde bir sargı yeri kurmuş yaralı bekliyordu. Sarıkamış'ı alma umudunu herkes gibi o da yitirmişti. Şiddetli kuru soğuk karamsarlığını arttırıyordu. Yenilgiyi her şeyin sonuna gelindiğini bilmenin acı burukluğu benliğini sarmıştı. Bulabildiği taşları çember biçiminde dizerek bir ocak yaptı. Çam dallarını tutuşturmaya çalıştı bir süre. Sonunda başardı. Matarasına kar doldurdu, ateşin üstüne koydu. Yamçısına sarınıp ateşe yanaştı. Yalnızlığıyla baş başaydı şimdi. Bir haftada olup bitenleri anımsayınca içi daralıyordu. Ak sakallı emekli subayın sözleri aklına geldi, gözleri dolu dolu oldu. Cepheye gelirken alayı dinç adımlarla tokattan geçiyordu. Dipnot 10. Kol Ordu'nun 31. Tümeni'nin 91. alayı. Erler hep bir ağızdan bir türkü tutturmuşlardı. Ne canlı ne içten söylüyorlardı. Türküyü bir yürüyüş marşı havasına sokmuşlar, uygun adım tokatı inletiyorlardı. Kafkas dağlarında kaymak yiyelim, Rus'u yuvasında bozgun edelim. Caddenin iki kıyısını dolduran halk çılgınca alkışlıyor, sevgi gösterilerinde bulunuyordu. Ak sakallı emekli bir subay yaklaşmış, titrek sesiyle söylenmişti. Hey gidi yavrular, biz 93'te dayak yedik, bakalım siz ne yiyeceksiniz? Dipnot 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı. O gür sesleriyle yeri göğü inleten, Kafkasya'da kaymak yemeye, Rus'u bozguna uğratmaya and içen yiğitler yoktu artık. %90'dan fazlası Ruslara tek kurşun sıkmadan donarak Allahu Ekber dağında can vermişti. Kafkas dağlarında kaymak yemeyi umarken Allahu Ekber dağında kurda kuşa yem olmuşlardı. Rus'u bozguna uğratalım derken komutanlarının çılgınca tutumu yüzünden yok olmuşlardı. Ocaktaki mataradan hafifçe buhar çıkınca bir tutam çay attı içine. Uzaktan tek tük tüfek, çokça top sesi geliyordu. Mevzilerdeki savaşçılar donmamak için durmaksızın ateş yakarak ısınmaya çalışıyorlardı. Kaynattıkları kar suyunu yudumlayarak susuzluklarını gideriyorlar, içlerini ısıtıyorlardı. Dondan diş geçiremedikleri kuru peksimetleri sıcak suyun yardımıyla kemirmeye, sözüm ona, açlıklarını bastırmaya niyetleniyorlardı. Balta yoktu. Savaşçılar portatif kürekleriyle, kazmalarıyla uzanabildikleri çam dallarını kırıyorlar, süngüleriyle budayıp yakıyorlardı. Yaş dağlar yağlı, isli, bol duman çıkarıyordu. Isınmak için yanına sokulmak sakıncalıydı. Duman genizleri yakıyor, gözleri sulandırıyordu. Balta olsa çamlar dibe yakın kesilir, iri odun parçalarıyla korlu, dumansız ateş yakılırdı. Bir de Rus mevzilerindeki gibi yere çukur kazıp tandır yapıldı mı fırın gibi olurdu mevziler. Ne çare, sık ormanda titremekti kaderleri. Yokluklar dizisine balta da eklenince bu çelişkiye katlanmak gerekiyordu. Ruslar işin kolayını bulmuşlardı. Nerede duman görürlerse orada Türk savaşçılarının kümelendiklerini biliyorlardı. Uzun boylu zahmete girmeden uzaktan topa tutuyorlardı dumanlı yerlere. Her söndürdükleri ateşle birlikte 5-10 Türk delikanlısının da yaşamını söndürüyorlardı. Doktor Derviş matarasındaki çayı şekersiz yudumlamaya koyuldu. Bir ara gözü yanındaki ağaca bağladığı atına ilişti. Hayvan boynundaki ipin el verdiği ölçüde kafasını uzatıyor, bulduğu çiğnenmemiş karları yalıyordu. Açlığını gidermek istediği belliydi. Ona bir parça saman, bir avuç arpa verebilse ne iyi olacaktı? Yoktu. Atın arayan bakışlarını görmemek için başını çevirdi. Birden alay komutanı binbaşı Cemal ile karşılaştı. Gelişini fark edemeyişine şaştı. Binbaşı bezgin sesiyle bir ayağını uzattı. ''Çizme içinde ayağımın donduğunu sanıyorum.'' dedi. ''İyice uyuştu, topallıyorum.'' Çizmesini çıkartırken yüzü acıdan geriliyordu. Kirden kapkara olmuş çorabı çıkartmak kolay olmadı. Ayağının baş parmağı mosmor kesilmişti. Öteki parmaklarda mor lekeler görülüyordu. Doktorun görüşü kesindi. Birinci derece donma başlamıştı. Doktor Derviş donuklara pansuman yaptı, sardı. Sargılı ayak çizmeye girmedi. Doktor sargıyı geniş ve kalın yaptı bu kez. Çorap ve çizme görevi yapsın diye. Ayağı açıkta bıraktı. Komutanım, sizi Divnik'e göndereceğim. Oradaki sağlık merkezinde sık sık pansumanınız tazelenir, dinlenirsiniz. Bu ayakla yürüyemezsiniz. Gitmek istemiyorum. Burada kalır konuğunuz olurum. Binbaşı Cemal'in savaş alanından ayrılmak istemediği, ne olacaksa olsun havasına girdiğini anlamıştı. Üstelemedi. Binbaşı ocağın başına oturdu, ayağını ileri uzattı. Gözleri kalın sargıya takılı öylece kaldı, konuşmuyordu. Kendisini pek arayan soran da yoktu. Ne rapor sunan, ne emir almaya gelen. Alaysız alay komutanını kim arayıp soracaktı? Hava çoktan kararmış. Sarıkamış'ın batısındaki çam ormanında buzlu rüzgar esmekte. Bir ateşin başına çökmüş iki kişi kaputlarının yakalarını kaldırmış, ellerine hohlaya hohlaya dizleri üstündeki kağıda bir şeyler çiziktirmekte. Arada bir aralarında kısa konuşmalar geçiyor, üzgün oldukları her hallerinden okunuyor. Gözleri buğulu, dudaklarında zorla bastırılan ağlamanın seyirmeleri var. Dolup dolup da boşalamadıkları belli bu kişiler 9. Kolordu Kurmay Başkanı Yarbay Şerif Köprülü ile Kurmay Kurulu'ndan Yarbay Ömer Lütfü. Enver Paşa'ya sunulmak üzere kolordunun son durumunu belirten raporu hazırlıyorlar. Rapor bitince birlikte okuyorlar, okurken de gözyaşlarını salıveriyorlar. İki olgun insanın ak karlara yansıyan silik gölgelerinde omuzlar belli belirsiz sarsılıyor. Ağlıyorlar. Raporun sarı kamış önlerinde oynanan dramı bütün çıplaklığıyla yansıtan son bölümü şöyle. 30 Aralık akşamına dek yapılan saldırılar ve mevsimin şiddeti kolordunun bütün mevcudunu bin ere kadar düşürdü. Nerede ve ne miktar döküntümüz bulunduğu hakkında kesin bilgi alınamamıştır. Bununla birlikte kuvvetle umulur ki 9. kolordunun gerilerdeki köylerde dağılmış olan perakendesini toplamak ve bugün çarpışmalara katılan birliklerden yararlanmak üzere 10 günlük bir zaman bulunsa 10 bin mevcuda yükselmesi büyük bir olasılıktır. Dipnot, gerçekte kolordunun döküntüleri 2-3 bin dolayındaydı. Bunların çoğu yakın köylere varamadan donmuşlardı. Bugünkü mevcut erlerin ve hayvanlar ile gereçlerin şimdiki değerinin noksan olduğu yüksek makamlarınca bilinmektedir. Örneğin savaşır kabul ettiğimiz erlerin büyük çoğunluğu bedeni güçsüzlük ile karşı karşıyadır. Topçu subayları ve erleri büyük ölçüde yitiklere uğramıştır. Hayvanlar yorgun ve güçsüzdür. 40 dağ topunun bugün ancak 20'si işlemektedir ve bütün cephede ancak 16 makineli tüfekten yararlanılabiliniyor. Sonuç olarak 9. kolordunun saldırı yeteneği kalmadığı görüşlerinize sunulur. Bu sunmadan amaç kolordunun şimdiki durumunu bildirmek ve yüksek görevlerden bu kolorduya verilecek savaş görevlerinin ne dereceye kadar yerine getirilebileceğine ilişkin sayılara dayalı bir belge hazırlayabilmektir. Şimdiye dek kendisine verilen savaş görevlerini son derece büyük bir özveriyle yerine getirerek çok büyük yitiklere uğramış olan 9. kolordu mevcut kaynaklarından yararlanabilmek için 10-15 günlük bir zamana sahip olursa kendisini toparlamasında büyük umutlar olduğu ayrıca görüşünüze sunulur. Gözyaşları dinmeyen iki kurmay subay hazırladıkları raporu ağıt olarak nitelendiriyorlardı. Ölünün ardından onun iyiliklerini ve ölümünden duyulan acıları sayıp döken ezgiydi yazdıkları yani. Bir haftada güçlü 36 bin kişiden 1000 kişilik iskelete dönen bir kolordunun ağıtıydı bu. İkisi de geri çekilme önerisinde bulunamadıkları için 10-15 günlük saldırısız bir zaman istemekle yetinmek zorunda kalmışlardı. Enver Paşa bir adım geri atanı her üst tabancasıyla öldürecektir kesin emrini vermişti. Kimse geri çekilmeden söz edemezdi. Ama deneyimli bir komutan 10-15 günlük bir zamandan biraz geri çekilerek toparlanmak anlamı çıkarırdı. Raporu yazanların amacı buydu. Tiflis'te bulunan Kafkasya Genel Valisi ve Kafkas Ordusu Komutanı Kont Vorontsov Daşkav cephedeki gelişmeler hakkında bilgi istiyordu. General Mişlayevski kaçar gibi cepheyi bırakıp Tiflis'e kendini atınca ortalığı velveleye vermişti. Türkler geliyordu. Tiflis halkı yarı panik içindeydi, haber bekliyordu. General Bergman gece saat 21'de bir telgrafla General Vorontsov Daşkov'a cephedeki son durumu bildirdi. Telgrafta kendisine gelen raporlardaki haberleri sıralıyor, herhangi bir yorum yapmaktan dikkatle kaçınıyordu. Önceki geceden beri Aras kesimindeki birliklerimiz ana ve başlıca mevzilerinden düşmana savaş değeri olan hiçbir şey bırakmayarak geri çekilmeye başlamıştır. Tüm hastalar, yaralılar, geri kuruluşlar ve ağırlıklar ise önceden Karaurgan ve Sarıkamış'a gönderilmiştir. Bugün artçılarımız Kabaktepe Dağı ki Horum'un 3 kilometre kuzeydoğusundadır, Harum Toti köyü çizgisine çekilmişlerdir. Dipnot, General Bergman geri çekilişi durdurduğunu söylemiyor. Düşman zayıf bir şekilde birliklerimizi izlemiştir. Sarıkamış kesiminde ise çarpışmalar hiçbir zaman durmamıştır. Dün gece Türkler Yağbasan bölgesinde büyük kuvvetler toplayarak onlarlı kollar halinde demir yolları köprüsü ve Sarıkamış tren istasyonu yönünde ilerletmiştir. Bunlar oradaki birliklerimiz ve henüz gelmiş bulunan yedek birliklerimiz tarafından yok edici bir makineli tüfek ateşiyle karşılanmışlardır. Dipnot, dakikada 400 mermi atan makineli tüfekler, 1. Dünya Savaşı'nın ilk aylarında öteki cephelerde olduğu gibi Kafkas cephesinde de çok güçlü bir savunma silahı olduğunu göstermiştir. Düşmanın büyük yitikler verdiği sabahleyin anlaşılmıştır. 400'den fazla tutsak alınmış ve geçit yerinin ölülerle dolduğu görülmüştür. Üzüntüyle bildiririm ki Zaporojeski Kazak Alayı Komutanı Albay Kravchenko ile 3. Plastan Taburu Komutanı Albay Kvartovkin'i ve daha birkaç subayı yitirmiş bulunuyoruz. Türklerin gece saldırısı püskürtüldükten sonra ateş kesilmiş, fakat şafakla birlikte bütün cephede ateş yeniden başlamıştır. Bir gün önce güneyinden Bardız geçitini kuşatan birliğimiz geçide saldırmış ve bu saldırıya obüs toplarımız yardım etmiştir. Türklere ve ormanlarda gizlenmiş birliklerine çok yitik verdirilmiştir. Türkler korku ve heyecan içinde ormandan çıkıp kaçmışlardır. Yukarı Sarıkamış Çerkezköy köyünde hoş bir olay olmuştur. Oradaki kulübeleri tutmuş olan bir Türk taburunun karşısında bizim iki kabarslanki bölüğü bulunmaktaydı. 3 gündür uğraşıldığı halde buradaki Türkler tutsak alınamıyordu. Zira kulübelere yaklaşan askerlerimize yakındaki tepelerden ateş ediliyordu. Ne zaman obüs toplarımız tepelerdeki düşmanı def etmişlerdir, o zaman avcılarımız sürünerek en yakın kulübeye yaklaşıp havaya uçurmuşlardır. Bu kötü son öteki kulübelerdeki Türkleri etkilediğinden 3'ü üst rütbeli olmak üzere 10 subay, 1 doktor ve 300'den fazla er silahlarını teslim etmek zorunda kalmışlardır. Havaya uçurulan kulübede bir Türk paşasının ölüsü bulunmuş ise de tutsaklar onun adını söylememişlerdir. Albay Dovgirt müfrezesi gece yaptığı süngü saldırısıyla Bardız yaylası yakınındaki sel yatağına doğru düşmanı püskürtmüştür. Sarıkamış'taki Türklerin kesin olarak yenilmesini amaçlayan tutumumuzu sürdürüyorum ve bunun için Aras kesimindeki mevzilerden, geri çekilen birliklerden yedek kuvvetler topluyorum. Çok sayıda ve önemli yitiklerimize rağmen günlerdir çatı altı görmediklerinden çoğu donarak yaşamlarını yitirmiştir. Zaferin kazanılacağına herkesin tam bir güveni vardır. Sarıkamış savaşmalarının sonucu olarak elimize geçen 20'den fazla subay ve 1500 kadar erden oluşan Türk tutsaklarından bıktım, usandım. Onların başına koruyucu ve nöbetçi bulmak, barınacakları yeri ve yiyeceklerini sağlamak gerekiyor. Birçok yaralı tutsağın bakıma ve yaralarının sarılmasına ihtiyacı vardır. Bütün Türk birliklerine Hasan İzzet Paşa komuta ediyor. Fakat Sarıkamış operasyonunu Enver Paşa yönetmektedir. Enver Paşa'nın yanında adları öğrenilemeyen 2 Alman generali ve bir üst rütbeli Alman subayı bulunmaktadır. General Bergman'ın telgrafında bazı hatalar dikkati çekmekteydi. Çerkezköy'de havaya uçurulan kulübede bir Türk paşasının ölüsünün bulunduğu doğru değildi. Rusların Kafkas cephesinde 14 generali bulunmasına karşılık Türklerin yalnızca 3 generali vardı. Enver Paşa, İhsan Paşa ve Galip Paşa ve bunlar da Çerkezköy'de değildi. Enver Paşa orduyu gençleştirmek amacıyla birçok paşayı emekliye ayırdığından orduda general sayısı çok azdı ve tümenlere albaylar komuta ediyordu. Kulübedeki bir Türk subayının ölüsünü paşa sanmış olmalıydılar. Ayrıca Türk tutsaklarından doğru bilgiler alamadıkları anlaşılıyordu. Hasan İzzet Paşa sonunu karanlık gördüğü için saldırı başlamadan istifa ederek ayrılmıştı. Alman generali olarak da yalnızca Osmanlı Genelkurmay Başkanı General Bronsart von Schellendorf vardı. Öte yanda General Bergman çatı altı görmediklerinden donarak ölen Rus askerlerinin çokluğundan yakınıyordu. Rusya'nın ağır kış koşulları dikkate alınarak giydirilen Rus askerlerinden ileri mevzilerde olanlar, devriye gezenler ve açık arazide çarpışanlardan donanlar olmuştu. Günlerdir açık havada gece gündüz demeden yürüyen, dövüşen ve geceleyen, doğru dürüst kışlık giyeceklerinden yoksun Türk savaşçılarının çok büyük bölümü donarak ölmüştü. Rusların çarpışmalarda verdikleri yitikler telgrafında belirttiği gibi ağır değildi. 42. ayrımın sonu, sayfa 395.